yaptığımız
yemek
de
yemek için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize, başkente, hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek başkentten siz sevgili dinleyicilerimize birlikte olalım istiyoruz bugün de 15.55'e dek. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabileceğiniz adreslerimiz dedikten sonra şimdi ilk müziğimizi dinliyoruz her zaman olduğu gibi.
Hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölün ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki.
%5.7'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Artık sizler çok yakından tanıyorsunuz kendisini. Psikiyatrist, psikoterapist, Dış Kapı Yıldırım Bayezid Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün özgüven konuşacağız. Çünkü çok önemli bir kişisel özellik aslında. Evet. Yaşamla baş etmemizi sağlıyor, insana güç veriyor, enerjimizi artırıyor, başarının anahtarı belki mutluluğu da getiriyor ama evet, olumsuz yanları da var tabii ki. Ama biz önce o olumlu yanlarından bir başlayalım isterseniz.
Ben tekrar merhaba diyorum sevgili dinleyicilerimize de. Evet, aslında günümüzde insanı ele aldığımızda veya şehirleşmeyle beraber hep belki programlarımızın önemli bir kısmında bunu vurguladık. Değil mi? Bir yalnızlık çağı var.
Evet.
Ebeveynler bir çocuk veya iki çocuk var. Ve sokakta oynamayan hani birbirinden duygusal alışverişi, birbirinden özgüveni, bazen geri adım atmayı öğrenemiyoruz. Hepimiz aslında baktığımda bana da başvuran ailelerde özgüven eksikliği en çok sorun olarak geliyor. Evet, tabii ki özgüven bir bakıma çok güzel bir şey. Son kısmında tabii ki çok fazla olduğunda oraya da değineceğiz. Bizim kendimiz hakkında karar vermemiz, bir işe başvurmamız, seçtiğimiz gömlek seçmemiz, ayakkabı seçmemiz değil mi?
Evet.
Okula nasıl gideceğimiz, hangi yemeği yiyeceğimiz. Bu çok önemli bir şey. Yani taleplerimizin, hayattan taleplerimizin oluşabilmesi için, hayatımızdan istediğimiz mesleği alabilmemiz için, arkadaşlarımıza yeterli olabilmek için veya partner bağlamında bir ilişkiyi devam ettirmek, evliliği devam ettirmemiz için bir yeterlilik duygusu gerekiyor.
Gerekiyor. Evet. Şimdi bunun tabii çocuklukta kazanılması gerekiyor büyük ihtimalle. Evet, şimdi oraya da gireceğiz ama gençlerimize baktığımızda hani çok sanal ortamdalar artık, eskisi gibi değiller diye söze başladığımız için söylemek istiyorum. Ama müthiş özgüvenleri yüksek.
Şimdi öyle gözüküyor değil mi hani?
Evet.
Ama geri plana baktığımızda mesela dolu bir hani o özgüven ve yeterlik var mı? Bir soru işareti koyuyorum.
Evet.
Yani gençlerimiz mesela kendi başına Kızılay'a inip değil mi hani?
Evet.
Dershaneye gidebiliyorlar mı? Akşam saat 7'de dolmuşa binip gelebiliyorlar mı?
Evet.
Gençlerimiz tabii ki sadece gençlerimizle ilgili değil, ebeveynleri de katıyorum. Kendi başına ayakkabı veya kışlık bot veya mont alabiliyorlar mı?
Evet.
Meslek seçebiliyorlar mı? Okulda gerek öğretmenle gerek arkadaşlarıyla hani olumlu olumsuz ilişkilerden çıkabiliyorlar mı? Onları olumlaştırabiliyorlar mı? Evet, ben de size katılıyorum. Müthiş bir özgüven pompalaması var. Ama geriye baktığımızda hani bunun çok dolu olmadığını görüyorum.
Pompalama diyorsunuz
gibi.
Sadece.
Yani hani biz hep çocuklarımızı sadece iki tane ebeveyn büyüttüğü için.
Evet.
Hani aslında özgüven, çok güzel bir şey söylediniz. Evet, çocukluk yaşantıları. Belki bir programda çok bunu kullandık. Hani bizim bir esprimiz vardır, hep karikatürlerde de vardır. Hani çocukluğuna inmek diye bir şey.
Evet, değil
mi? Hani?
Evet.
Çok değerli çünkü bir bitkiyi, bir çiçeği saksıya ektiğimizde değil mi hani?
Evet.
Fidan ne kadar iyiyse, ne kadar desteklenirse hani besleyilmesi güneş anlamında, gölge anlamında o kadar güçlü yetişiyor.
Evet.
İşte bizim burada en önemli eksiğimiz bana göre, yani çocuklarımızı olduğu gibi bırakmıyoruz. Değil mi? Kaşıklarını kendisi tutsunlar.
Evet.
Hani diyelim işte 6. ayından sonra bardakla içirmeyi. İşte 4 yılından sonra kendisi bardağını, çatalını kullansın.
Ayakkabısını kendisi bağlasın, kendisi giyinsin.
Aynen.
Değil mi?
Gömleğini kendisi düğmelerini iliklesin. İşte sizinle beraber gittiğinde güvenli alanlarda elini bırakmak olsun. Markete gittiğinizde marketteki bir şeyleri kendisi seçip alsın, evet, fiyatını sorsun. Bir misafir geldiğinde işte ona merhaba, hoş geldin, bir şey ister misiniz? Yani hep yaşamın içine aslında ben ebeveynleri şöyle tanımlıyorum hep. Refakat etmek değil mi?
Evet.
Bizler çocuklarımızı gelecekte iyi yaşasınlar, bir takım sorunlarını halledebilsinler, fark edebilsinler diye onlara refakat ediyoruz. Evet, işte refakat ettiğimiz zaman bir çocuk yeterli olduğunu motor olarak, akıl olarak, davranış olarak, kültür olarak değil mi hani?
Evet, evet.
Yeterli olduğunu hissettiğinde özgüven çok değerli bir şey.
O zaman özgüvenimiz yeteneğimizdir diyebiliriz herhalde.
Yeterliliğimiz aslında.
Yeterliliğimiz,
tabii ki,
evet.
Sizin dediğiniz şöyle önemli. Yeterliliğimiz, hani bir konuda bilgi sahibi olmayabiliriz. Ama geçmişe baktığında bir yeterliğimiz var.
Evet.
O konuyu tekrar öğrenebiliriz.
Evet,
yeteneğimizle ilişkili bir şey olabiliyor. Ama yeterlilik duygusu özgüvende çok,
çok önemli.
Evet. İşte bu ergenlik dönemine kadar hani çok yetersizlik hissi varsa Sonra şimdi kurslar öyle işte, nereye bakarsanız özgüven geliştirme, özgüven. Evet, evet geliştirilebilir ama temeldeki bu yeterliliği fark etmeliyiz.
Evet. Peki geliştirilme kısmına gelirsek nasıl geliştirilir? Geliştirilebilir
tabii
mi ki, tamamıyla?
Tabii ki. Her zaman hani insan yeni şeyler öğrenmeye, kendini fark etmeye ve bu eksiklerini tamamlamaya. Yani ben şöyle bir araba sürerken birkaç yıl sürdüğünüzde, ileri düzey eğitim aldığınızda iyi bir şoför olabiliyorsunuz. Evet. İyi bir aşçı olabiliyorsunuz veya biz radyoya gelirken, televizyona gelirken ilk programlarımızdaki endişemizi, yetersizliğimizi biliyoruz. Ama zamanla deneyim kazanıyoruz. Evet işte orada da aslında şöyle yapılıyor. Geçmişe baktığımızda herkesin çok olumlu şeyleri vardır. Olumları ön plana çıkarmak, başardığı veya yeteneklerini ön plana çıkarmak. Evet bunları nasıl kazandın? Deneyimleyerek kazandım. Şimdi karşılaştığımız sorun ne? Mesela hani şöyle söyleyeyim, erişkinlerde de bir şey var. Ben yeni telefon alamam hani işte çok fonksiyonlu telefonlar yapamam mesela gibi. Eski telefonda kalabiliyor.
Evet.
Ya da gençlerin yaşamı ile ilgili sorunları, işte ben gençlerin yaşamını artık bilemem, ben bu sorunları çözemem diyor ebeveyn. Onlar kendileri çözecek. Hayır. Biz tekrar ele aldığımızda hani o telefonu da hani bilebiliriz.
Evet.
Çocuklar bazında hani şöyle size söyleyeyim. Yani belli bir yaşta hani ülke güvenli olduğunda, diyelim Kızılay güvenli olduğunda, işte 14-15 yaşında diyelim, daha küçük de olabilir ben ama güvenli ortam önemli. Siz bir defa onunla beraber dolmuşla Kızılay'a inebilirsiniz. Hani tarif edersiniz. Sonra kendisi gider. Hani sonra akşam saatlerinde döner. Yani hep deneyimleyerek bunu yapabildiğini, yeterli olabildiğini hissettirmeniz lazım.
Kendimizi nasıl gördüğümüzle, kendimizi nasıl hazırladığımızla ya da çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl gördüğümüzle, hazırladığımızla ilintili galiba.
Çok çok önemli. Yani biz bu programda hani karşılıklı bir konuyu konuşuyoruz. Bazen hani nasıl bir şey yapalım hani birlikte konuşuyoruz.
Evet.
Ben de diyorum ki içinizden geldiği gibi bir şeyler konuşalım. Çünkü insana ait bir şey.
Tabii.
Bu özgüveni, ben de aynı şeyleri yaşadım. Siz de aynı şeyleri yaşadınız. Çocuklarınız veya arkadaşlarımız da aynı şey. Yani hazırlanmamız gerekmiyor.
Evet.
Değil mi? Deneyimimiz ve yeterliğimiz var.
Evet. Evet.
Ama bir konuşmanın kontrolü olduğu için burada az buçuk endişeli olabiliriz. Bakın. Ama bu endişe demek değildir ki biz yetersiziz.
Evet.
Bu da insani bir şey. Evet işte kendimizi böyle onayladığımızda özgüvenimiz yerine geliyor. Özgüveni olan insanların hayatı yönetebilmekle ilgili, karar verebilmekle ilgili, karar verdiğinde mutsuz olduğunda onunla baş edebilmekle ilgili, gelecekte ilişkide olsun, mesleki olsun, bir şeyler yaşadığında bunların üstesinden gelme şansı daha fazla.
Evet, cesaretli olmak aslında, başarısızlıklardan ders almak.
Evet,
belki
evet,
de biraz daha kamçılayarak bu yolda yürümemizi, özgüven kazanmamızı.
Aynen. Yeterlik duygusu işte onu getiriyor.
Evet.
Temelde yeterliyim diyen insanların hayal kırıklıkları daha yüzeyli oluyor. Yani tümüyle başarısızım, ben bunu yapamam diyemiyorlar.
Evet.
Ama yetersizlik duygusu fazla olursa daha sıkıntılı oluyor.
Evet. Şimdi yapılması gerekenleri ertelediğimizde o zaman özgüven duygusunda da bir farklılık oluyor mu
tabii
dolayısıyla?
Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ertelemeyle birebir ilişkili ama oraya geçmeden hani aşırı özgüvene de değinebilir miyiz?
Tabii
mesela?
Ki lütfen buyurun.
Yani benim mesela en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de özgüven. Özgüven. Siz de çok güzel söylediniz. Hayır, birazcık yetersizlik konumuz olacak. Birazcık çok özgüvenli olmayacağız, insanız biz. Hani gece saat 1'lere kadar ben özgüvenliyim, ben korkmam, dolaşırım. Değil
evet.
mi? Başımıza bir sürü risk gelir.
Gelebilir.
Bilmediğimiz bir işte elektrikle ilgili değil mi? Hani kontakla ilgili, sigortayla ilgili hani bilgi ve yeterliliğimiz yok ama özgüvenliyim, ben yaparım. Elektrik çarpabilir. İşte bir yerde 4-5 tane köpek varsa sokakta, bunun özgüvenle bilgisi yok. İnsan olmaktan dolayı tedirgin olabiliriz. Özgüvenli olmaya gerek yok. Değil mi? Annemizi babamızı çağırabiliriz. Evet, her zaman hani çok yetersizlik hissi de aslında sorun. Değil mi? Diğer ucu da çok özgüvenli olmak kısmı da. Ben şey derim, insan olmaktan dolayı bazen korkmak, bazen özgüvenli olmamak hayatta kalmamızı sağlıyor. Yani kavgadan kaçınalım değil mi?
Evet. Bana bir şey olmaz. Ben her şeyin üstesinden gelirim.
Yok, evet. Yani biz evlilik ilişkisinde ben çok bunu söylüyorum. İnsanlar yardım almak istemiyorlar. Niye? Hani bu bize yakışmaz, hani sorun yaşıyoruz yani, evet, başkası duymasın, evet, gibi. Evet. Hayır, özgüven öyle bir yerde olmalı ki yani bir dalgalanma göstermeli. Bir başkasından yardım alabilmeyi, kendi eksikliğimizi görüp tekrar özgüveni kazanabilmek bence önemli.
Tamam, o başarıları hatırlayacağız belki, aynen, özgüvenli olmak adına, ama o sınırı da çok iyi koymamız tabii gerekiyor ki galiba. Tabii. Peki ki onu nasıl ayarlayacağız işte? Gençlerde birazcık pohpohlanmanın ötesinde böylece de bir problem var galiba.
Ergenlik döneminde daha zor.
Evet.
Ama şimdi konuşurken veya işte film seyrederken benim daha çok teknik olarak hani kullandığım şeyler bunlar. Herkesin her konuda çok bilgi sahibi olamayacağı.
Evet.
Yani çocuklarınızı siz bazen bir şeyleri yapamadığınızda, diyelim hani bu İngilizce ile ilgili olabilir, bu matematik ile ilgili olabilir, yeni dünya anlayışı ile ilgili olabilir. Hani bu diyelim basketbolla ilgili, hani ben bilgi sahibi değilim, bana anlatır mısınız hani şu an yıldız kim, ne oluyor? Yabancı dille ilgili olabilir. Yani çocukların sizden daha iyi olduğu alanları, sizin yetersiz olduğunuz alanları eğer iletebilirsek birbirimize, bu çok önemli. O zaman o da diyecek ki, ha demek ki babam da yetersiz, annem de bazı alanlarda yetersiz bak. Evet. Ama özgüvenli. Evet. Bütün yeterli olması gerekmiyor. O da o zaman ergenlik döneminde daha sert. Sonra fark edebiliyor. Yani tabii ki yardım isteyeceksin. Şimdi 5 tane köpek var yolda. Hani, o özgüvenden dolayı kendisi geçmek istiyor. Sizi telefonla aramıyor veya dolmuşa da bilmiyor. Arkadaşına da söylemiyor. Evet. Sonra çok kötü bir şekilde eve geliyor ve korku çok yüksek. Hayır. Yani bu bir insanlığın değil mi? Gücün, özgüvenin, evet, belirtisi, evet, değil. Evet. Erişkinler de korkar, çocuklar da korkar.
Evet.
Ben bazen, böyle ele almaya çalışıyorum.
Evet, bazen o kadar cesaretli olmak da özgüvenin başarı anahtarı olmayabiliyor.
Olmayabilir, daha kırıcı ve yıkıcı olabilir. Hani bunun da hayatın içinde insana ait bir şeyin olduğunu, yani öyle özgüven her zaman olumlu anlamda değil, olumsuz tarafları da var. İşte burayı görmek, yaşayarak, ama yaşayarak anlatmak daha değerli bir şey.
Evet. Şimdi peki özgüveni artırmanın yolunun başarıları hatırlamak olduğundan söz etmiştik. O kabuğumuzdan çıkmaktan söz etmiştik. O kabuktan çıkılamadığı durumlarda nasıl bir yol izlenmeli acaba?
Şimdi şöyle. Tabii ki bunların birçok biyolojik nedeni var. Birçok hastalıkla ilintili tarafı da var. Hani ben sadece sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişimden biz bahsettik.
Evet.
Geçmiş yaşantılar çok travmatikse o kabuktan, hep değersizlik varsa o kabuktan çıkamayabiliriz. Bazen hani ebeveyn desteği yoksa çocukluktan, ergenlikten itibaren oradan da çıkamayabiliriz. Yani mesela depresyonla ilişkiliyse diyelim, evet, bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz o hastalıklarla ilişkiliyse, anksiyeteyle ilişkiliyse, panik atakla, yani sürekli endişeli olan bir gencin, bir erişkinin, değil mi? Hani atak her geldiğinde, atak sayısı arttığında özgüvenle ilgili, depresyonda da öyle, hep düşer. Yani tabii ki hastalık durumlarında ilaç da gerekebiliyor. Öte taraftan psikolojik danışmanlar eğer okulda varsa özgüven etkinlikleri ilgili çalışmalar, diyelim işte şiir okumakla ilgili, bir kitabı özetlemekle ilgili, hayatında ilkokuldan itibaren hani yapabildiği şeyleri hep onaylamakla ilgili. Çünkü geçmişe döndüğümüzde ben hep şunu söylerim. Siz de ben de çocuklarımıza döndüğümüzde en az yaşantısında, değil mi, okuma yazma öğrenmişlerdir.
Evet.
Kendisi bir şey almıştır, bir hediye. Olumları vardır. Olumları küçük küçük onayladığımızda büyük ihtimalle hani başarılı oluyoruz.
Evet.
Ama hastalık olduğunda çok farklı değerlendirmek gerekebilir.
Gerekebiliyor.
Profesyonel şimdi, yardım gerekebilir.
Evet. Çünkü özgüven gerçekten aynı zamanda insanı mutlu da eden
tabii
bir şey.
Ki.
Mutluluğu
tabii
da getiren
tabii
bir şey.
Tabii.
Ama fazlası da mutsuzluk.
Tehlike ve risk yaratıyor. Yani.
Evet. Evet. Evet. O anlamda dinleyicilerimize son olarak söylemek istedikleriniz neler olacak?
Yani dinleyicilerimizde şunu demek istiyorum. Her zaman çok beraber birlikte yaşadığı insanların, Çocuklar da olabilir, erişkinler de olabilir, ergenler de olabilir. Olumlu şeyleri her zaman onaylamak, hani karşıdaki insanın ne kadar zahmetli bir şey yaptığını, ne kadar düşünceli olduğunu, ne kadar yeterli olduğunu onayladığımızda kimlik bağlamında aslında özgüven böyle gelişiyor.
Evet, ama ebeveynde bir özgüven problemi varsa bu direkt çocuğa da
çocuk
yansıyor.
Çocuk eksik kalabiliyor ve çocuk bununla baş edemediği zaman işte okulda da elini kaldırmakla ilgili. Hani birisi işte sandalyesine işte dolmuşa biniyorsunuz, para uzatıyorsunuz şeye, biri sizin yerinize oturuyor. Ve bu benim yerim diyemiyorsun. Ya da parayı en arkada oturuyorsun. Parayı birine uzatın. Lütfen bir kişi uzatır mısınız diyeceğinize. Kendiniz gidiyorsunuz. Ya da öğretmen diyor ki yarın işte sınav yapacağız diyor. İşte arkadan duymuyor. Ama hani yarın
soramıyor
da. Evet. Ve sınavın hangi konulardan nasıl olduğunu da bilmiyor. İşte montunu okulda unutuyor. Hani özgüven eksikliği. Evet. Mont bulunmuyor. Veli diyor ki ne oldu montumuza? Veli okula gidiyor, montu alıyor. Mesela ben bunu çok gördüm. Özellikle okulların kayıp eşya yerlerine. Hakikaten çok fazla ve pahalı montlar var, ayakkabılar var. Hayır, değil mi?
Evet.
İşte
evet.
Orada devreye girmemiz lazım. Yakın durduklarında, olumluyu onayladıklarında, hayatta yaşaması gereken şekilde onlara, çocuklarına, ergenlere izin verdiklerinde daha iyi olur.
Evet, yani o sınırı da çok iyi korumak, o sınırı da çok iyi koymak gerekiyor galiba. Evet. Ne kadar mutlu ediyorsa bir o kadar mutsuzluk da getirebiliyor fazla özgüven.
Evet.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Psikiyatrist, psikoterapist, Dışkapı Yıldırım Bayezid Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Cebrail Kısa'ya tekrar teşekkür ediyoruz.
Esti ayrılığın yeri bizim bağ deli deli. Soldu gitti sevda gülü, sen bir yana ben bir yana. Soldu gitti sevda gülü, sen bir yana ben bir yana. Sen bir yana ben bir yana. Nasıl düştük bu borana? Sen bir yana, ben bir yana. Nasıl düştük bu borana? Yazık oldu sana bana. Sen bir yana, ben bir yana. Yazık oldu sana bana. Sen bir yana, ben bir yana. Bir yana, ben bir yana, elden ele postalandık sen bir yana, ben bir yana. Sen bir yana, ben bir yana, nasıl düştük bu borana? Sen bir yana, ben bir yana, nasıl düştük bu borana? Yazık oldu sana bana, sen bir yana, ben bir yana. Yazık oldu sana bana, sen bir yana, ben bir yana.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Ve biz şimdi Mersin'e uzanmak istiyoruz. Ressam Sayın Nazife Bilgin Hazar telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri programına.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca da sizi işinizden alıkoyduk. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz şu anda. Bir sosyal sorumluluk projesinde görev alıyorsunuz. Binaların dış cephesinde ünlü ressamların eserlerini yeniden yapıyorsunuz Toroslar Belediyesi ile birlikte. Şimdi birazcık bize bu sosyal projeden söz eder misiniz? Nasıl doğdu? Projenizin amacı neydi efendim?
Ben Mersin'de dediğiniz gibi Nazife Bilgin Hazar, yaşımı da söyleyebilirim, yani şu anda 55 yaşındayım.
Evet.
Ben 2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim. 2015 yılında da bölüm ve fakültede en yüksek lisans not ortalamasını ben yaptım, yani yüzlük sistemde 98.6 ile.
Ne güzel, kutluyoruz ondan, efendim.
Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İki tane kişisel sergi açtım. Zaten okul zamanında benim duvar resmi çalışmam başlamıştı. İlk önce okulun hayvan barınağının duvarlarını resmettim. Daha sonra cezaevi projesi var. Oradaki duvarları, çocuk cezaevi projesinde de duvarları işte resmettim. Onun akabinde tıp fakültesinin anestezi bölümünü boyadım, kadın sığınma evini boyadım ve bir takım kadınlara yönelik kurumlara gittim. Orada sosyal sorumluluk projesi altında çalışmalar yaptım.
Peki hepsi duvar resimleri miydi efendim? Evet. Neden duvar resimleri?
Neden duvar resmi derseniz, çünkü duvar resmi gerçekten toplumsal bir sanattır. Daha geniş kitlere ulaşmasını sağlar. Bir de her zaman görsellik sözele göre daha egemen ve baskındır. Kelimelerle anlatmak istediğimiz bir şeyi görerek daha çabuk anlarız. Yani bir de halkı sanatla bütünleştirmek istedim. Toplumlar arasındaki, insanlar arasındaki sevgi köprüsünü kurmak istedim. Bir de benim yaptığım bu Toroslar Belediyesi'nin bulvar ve cadde üzerindeki Akbelen semtinin binalarının dış yüzeyleri çok berbattı, çok kötüydü. Yani 34 yıldır hiç boyanmamış binalar vardı.
Hı hı.
Hamit Bey sağ olsun, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Bey, hani biz buraya ne yapabiliriz, nasıl canlandırabiliriz ve bu duvarlara nasıl ruh katabiliriz dedi. Ve benim de zaten hep yaptığım, hep çok istediğim proje buydu. Ve ben fırçamı aldım, kovalı araca çıktım. Başladım hanımefendi.
Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Mersin'in çehresini değiştiriyorsunuz yani.
Evet, evet.
Peki tek başınıza mı çalışıyorsunuz?
Tek başıma, yani bütün sorumluluk bana ait. Yanımda bir yardımcım var. O da belediyenin bana önerdiği bir genç çocuk. Bir de kovalı araca süren beyefendi var.
Evet. Ne kadar zamandır Mersin'in çehresini değiştirmeye çalışıyorsunuz? Daha ne kadar sürecek?
Bu uzun sürecek. Yani ben Temmuz'un ortalarında başladım. O çok sıcak havalarda başladım. Bir de Mersin'i bilenler bilir, buranın nemi aşırı fazladır. Yani
evet.
45-50 derecede ve bir de hiç ben mola vermeden çalışıyorum. Yani çünkü işimi gerçekten çok seviyorum. Yani hı-hı, her şeyi dört dörtlük yapmak istiyorum. Yani boş vermiyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Hatta o çok sıcak havalarda inanır mısınız? sadece başımı soğuk sularla yıkamak için aşağı iniyordum. O kadar nem vardı ki.
Evet.
Yani sabah 8, akşam 5'e kadar. Sadece benim bir öğlen molam var. Onda da yemek yemiyorum, hiçbir yere gitmiyorum. İnanır mısınız? Meyvemi yiyorum, gazete okuyorum. Yani daha sonra diğer arkadaşlar geliyor. Ben daha sonra kovalaracıma çıkıyorum. Beni kimse indiremiyor.
Evet. Şimdi mevsim itibariyle daha kolay çalışıyorsunuzdur
evet,
herhalde.
Daha güzel.
Peki
çok güzel,
hangi çok güzel. Ressamların resimlerini yapıyorsunuz duvarlara?
Evet. Osman Hamdi Bey, Picasso, Frida Kahlo, Neşet Günal, Van Gogh, Diego Rivera. Bunları evet, yani iz bırakmış. Hem yerli hem yabancı. Yani benim amacım şu idi. Hani buradaki insanların televizyonda, buradaki insanlar demeyeyim de televizyonda ve dergilerde veya gazetelerde gördükleri o ünlü sanatçıların resimlerini duvarlarında görüyorlar. Biliyor musunuz? Bir de şunu ben vurgulamak istiyorum. Şimdi insanlar buradaki veya demeyeyim de herkes açısından konuşayım. Her gün yolu bir galeriye, bir müzeye gitmez veya oradan geçmez. Ama sokaktan geçer.
Evet, evet.
Evet.
Peki yani, ne güzel, ne güzel. Sürecek mi efendim? Daha ne kadar
evet,
sürecek?
Yani şöyle 2-2,5 ay çünkü bu bir yol üzerindeki projelerdi. Bir de yaptıkça hanımefendi bir takım şeyler çıkıyor. Ben panjur ilave ettim. Yani hani öne resim yaparsam ön kısma yan tarafa panjur. Hayır benim inanır mısınız belki biraz şey gelecek ama çocukken hep benim hayalim kırmızı panjurlu evimin olmasıydı. İnanır
evet,
mısınız kırmızı panjurlar yapıyorum. Tadı rengi yeşil panjurlar yapıyorum. Aralarından çiçekler sarkıtıyorum. Hele şimdi şey yapacağım. Sizler mutlaka biliyorsunuzdur veya büyükleriniz diyeyim artık. Hani dantelli perdeler vardır.
Evet.
Ben onu böyle hiç ne derler penceresi olmayan bir duvara pencere çizip panjurları açılmış ve dantel perdesi uçuşuyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet,
onu
ne
yapacağım.
Güzel. Mersin'i yani, Mersin'i görmek için o zaman insanlarımız hepimiz evet mutlaka geleceğiz.
Tabii,
çünkü
beklerim.
Gerçekten bu anlamda yaptığınız çalışmalarla Mersin'in çehresi değişecek. Ne güzel. Sizi kutluyoruz efendim.
Çok sağ olun.
Yeni projeler var mıdır?
Yeni projeler çünkü çok şeyler alıyorum yani istekler alıyorum diyeyim artık hani İstanbul'dan bile aldım diyebilirim ama benim amacım burada verilmiş bir sözüm var belediye başkanımıza ve halkımıza diyeyim artık.
Önce Mersin'i güzelleştirmek evet, istiyorum
önce
diyorsunuz.
Mersin.
Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi işinizden
çok
de alıkoyduk. Çalışmalarınızda kolaylıklar,
ederim,
başarılar diliyoruz. Sağ olun,
sağ
var
olun,
olun efendim.
Çok teşekkürler.
Biz
sağ
teşekkür
olun,
ediyoruz. Ressam Sayın Nazife Bilgin Hazar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu.
Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum.
her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Işığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş tedirgin gülümser, çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala.
Öze yolculuk.
...5.40 Türkiye'de saatlerimiz... ...öze yolculuk köşemizde... ...Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi... ...öğretim üyesi doçent doktor... ...sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz... ...merhabalar, hoş geldiniz...
...merhabalar, hoş buldum...
...evet bugün din ve bilgi diyeceğiz... ...bilginin değerinden, bilginin ahlakından... ...söz edeceğiz... ...şimdi her bilginin doğru olmadığını biliyoruz... ...bilginin doğru olması gerektiğini de biliyoruz ama... ...her bilgi doğru olarak kabul edilemeyeceğine göre... bilginin doğruluğunu nasıl kanıtlayacağız? Hele ki işin içinde, işin özünde din olunca.
Evet.
Çok zor başladık galiba.
Bunu ben kendi kendime yapıyorum. Zor konuları gündeme getirerek. Evet. Belki ben de bir kere daha sizlerle ve sevgili dinleyicilerimizle birlikte düşünme fırsatı yakalayayım. O şansı elde edeyim diye. Zor tabii, yani çünkü din denince insanın aklına bilgi gelmez.
Evet.
İlk elden inanç gelir, inanma gelir.
Evet.
Ama esasen dinin en önemli unsurlarından bir tanesi bilgidir.
Hı hı.
Yani neye inanacaksınız, nasıl inanacaksınız?
Evet.
Bunlarla ilgili vahyi de bir bilgi kaynağı olarak kullanırsınız. Veya inanmayla ilgili, hani inanç dediğimiz, hı hı, şey vardır ya, dinden bağımsız olarak söylüyorum. Orada da yine neye inanacaksınız, nasıl inanacaksınız ya da inanmayacaksınız. İnanmamak bile yine bilgi,
evet,
temelli olması gereken
şimdi,
bir şeydir.
Şimdi tabii ki değerler aslında inançlardır. Ancak inançlarımızda da hoşgörü vardır, olması gerekir.
Tabii. Şimdi bu sizin söylediğiniz aslında yani bilgiye dayalı inançlarla ilgili bir şey. Eğer bilgiye dayalı olmazsa ne olacak da hoşgörüsüzlük olacak? Herhalde kastettiğiniz şey o.
Evet.
O zaman işte o taassup oluyor. Yani, hı-hı, körü körüne. Ve sizin kendi bilgi dediğiniz ama aslında ne olduğu belli olmayan bir takım değerleriniz. Yani değer, o evrensel, hı-hı, değerlerden söz etmiyorum. Sizin için geçerli. Ama bunu bir biçimde herkese geçerli kılmaya çalıştığınız bir durumda olabilir. Çünkü buradan elde edeceğiniz şeyler vardır. En önemlisi güçtür. Yani dinde bilginin yerine ne koyabilirsiniz? Hani bilgiyi güç olarak tanımlıyoruz ya artık. Hı
hı, evet.
Gelişmişlik düzeyinde bu önemlidir. Yani bilginin güç olarak tanımlanması. Ama eğer bilgi yoksa onun yerine koyacağınız güçler sizin dışınızda cereyan eden ve sizi kontrol edeceğine inandığınız şeylerdir. Yani şimdi mesela gündelik hayatta bizim dinleyicilerimiz de muhakkak karşılaşıyorlardır. Ben kendim de bizzat karşılaşıyorum. O kadar enteresan bilgileri dini bilgi olarak insanlar birbirine sunuyor ki. Bunu nereden öğrendiniz diye sorabiliyorsak eğer, ben çoğu zaman gündeme getiriyorum.
Evet.
Kaynağını soruyorum. Merak ediyorum çünkü. Hı hı. Ben bugüne kadar rastlamamışım diye öyle bir şey yoktur diyemem. Bakın bu da önemli bir şey.
Evet.
Ama merak ediyorum. Çünkü demek ki beni meraklandıran şey de şu. Bilgiyi aldığımız, işlediğimiz, dönüştürdüğümüz bir takım mekanizmalarımız var. Mesela akıl.
Evet.
Yani akıllı bir insan belli filtreler oluşturuyor, belli süzgeçleri var ve kendisine gelen şeyleri oralarda önce bir tutuyor. Yani ne kadarı geçiyor oradan?
Tamam, aklımız var ama konu din olunca kendi istek ve arzularımızla hareket edemeyiz ki. Edebilir
etmeyin,
miyiz?
Etmeyin. Size onu söylemiyoruz. Yani aklınız tabii ki sizin için bir ölçü olacak ama akıl zaten yani bizzat vahyin kendisi olarak ölçü olacağı için.
Evet.
Yani insanların şimdi bilgi kaynağı olarak sadece vahyi görmelerinden sıkıntı ortaya çıkıyor.
Yani
çünkü onu istedikleri gibi.
Herkes kendi aklıyla hareket ederse işte herkes, demek istediğim oydu.
Anladım. Evet. Herkes kendi ölçüsünden bunu geçirip bu doğrudur diye size sunmaya başladığı zaman sıkıntı
oradan
orada kaynaklanıyor.
Işte, evet.
O benim kastettiğim akıl dediğim şey o değil. Yani sizi yanıltan bir şey değil o. Biz sizinle daha öncelerden de konuşmuştuk hep. Yani insanın özünde var olan bir şey bu. Tamam akıl demeyin ona da madem akıl bu kadar hani bu hale getiriyor meseleyi vicdan.
Evet.
Ama vicdan içinde bazı şeyler konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onun da kararmamış olması gerekiyordu.
Kesinlikle.
Yani insan artık bir şeyi yanlış yapa yapa onun kendi doğrusu olduğuna da inanmaya başladıysa o zaman vicdanı da tabii burada hiçbir
orada
hükmü
da sıkıntı
tabii kalmamış
var, tabii.
oluyor. O yüzden bilgi çok önemli. Kur'an'da bununla ilgili pek çok ayet var. Size biri bir haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. Ve münafıklıkla özdeşleştiriyor biliyor musunuz? Münafıklık aslında yani hüküm ifade eden bir terim gibi düşünülür. Hı-hı. Hani yani işte inanmayan insana, inkar eden insana bir biçimde kafir deniyor, müşrik deniyor. İnanana mümin deniyor. Münafıklık da bu şekilde ama aslında ahlaki bir şeydir. Yani hukuktan daha ziyade ahlaki bir şeydir ve işte aynen sizin bu söylediğiniz gibi işine gelen tarzda bir şeyleri yorumlayıp onları o şekilde ortalığa yayan, bunu da bilgi gibi kullanan, bir söylediğini tutmayan. Yani bugün söylediğini yarın kendi de inkar edecek durumda olabilen, çok kolaylıkla yalan söyleyebilen insanların tanımıdır. Ve Hucurat suresinde bu geçer. Yani bir münafık size bir haber getirdiğinde. O zaman yani demek ki bizde bilginin peşine düşmekle ilgili bir isteklilik, yani bir tutum geliştirmemiz konusunda vahyin bir yönlendirmesi var. Yani vahye eğer inanıyorsak, inanır insanlar olarak konuşuyorsak, o pencereden bakıyorsak bizim için birinci derecede önemli olun. Ama sizin söylediğiniz gibi tabii bunun ölçüleri var.
Peki nasıl yaşamalıyız o zaman bilgilerimizle? Çünkü bilginin de ahlaki bir karakteri var.
Tabii bilgi ahlakı dediğimiz şey işte daha çok bilginin ne olduğu ve bununla ne yapılacağıyla ilgili bir şey. Bana göre yani ben basit olarak bu şekilde teklif ediyorum. Çünkü insanlar bilgiyle biliyorsunuz çok zararlı şeyler de yapıyorlar. Yani bunu açıkça konuşmamıza gerek yok ama bilgi dediğiniz şey eğer bir güçse onu hem hayra da kullanabiliyorlar, şerre de kullanabiliyorlar.
Evet.
Ve insanın kendini işte o ilahi boyutta hissederek haddini aşmasının ve belki zaman zaman kendinde bir şeyler var sanmasının, yani ben de yapıyorum, ben evet. de, ben de, ben de demesinin altında yatan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şimdi yani hani çok kolaylıkla değil mi silah icat ediyor insanoğlu ve çok kolaylıkla insan öldürüyor.
Evet.
Halbuki düşünse yani bunu öldürme hakkını nereden elde ediyorsun? Yani bir yarat bakalım, yapabiliyor musun bunu? Yeah. Yani bunu şimdi söylemem yaratınca öldürebilir anlamına gelmesin de.
Evet, tabii
yani
ki,
şu anda elbette. Olmayan bir şey de hani bilmiyorum bir yerlerde bunu da icat edecek akıllar çalışıyor mu? Çalışıyordur, kesin o da yapılıyordur. Ama bu işte hadsizlik. Yani sizin kendi yaratılış şartlarınızı biliyor olmanız lazım. Oradan başlamak lazım. Bilgi meselesini oradan başlamak lazım. Ve dedim ki en başta neyi nasıl yapmakla ilgili bir şey. Bununla ilgili de Kur'an'da insanlara çok büyük bir alan tanınmış. İnanılacak şeyler aslında o kadar kısıtlı sayıda var ki ama yaşanılacak şeyler çok boyutlu çünkü insan kadar yaşanılacak şey var. Ama bunu nasıl anlatabiliriz toplumumuza? Doğrusu çalışıyoruz yani. Ben de bir din eğitimcisi olarak hala bunun üzerinde çalışıyorum. Çünkü herkes her şeye o kadar olmaz, olmaz, bu olmaz, o olmaz, öteki olmaz, beriki olmaz demeye başlamış ki. Ve bunu din adına yapıyor ki. Yani insanlar da şaşırıyorlar gerçekten nasıl yaşayacağız? Sağa adım attım olmadı, sola adım attım olmadı, evet. Oradan başladım olmadı, buradan bıraktım olmadı. Ben de diyorum ki işte bu yok. Yani çünkü Kur'an'da çok temel bir ilke var. Herkese gücünün yettiği kadarı sorumluluk olarak yükleniyor. Bu ne demek? Bir kere birinci vazifesi insanın yaşamın, yaşam alanında. Yani kendimizi getirmedik evet. buraya. Biz kendimizi burada bulduk ve verili bir şekilde bulduk. Hepimizin doğuştan getirdiği şeyler var. Kabiliyetlerimiz var. Bunları ortaya çıkararak bunlarla ne yapabiliriz? Nasıl yaşayabiliriz? Birinci vazifemiz bu. Yani hani ben bunca zamandır sürekli bunun üzerinde çalışıyorum ve düşünüyorum. Hayat amacı, hayat amacı, hayat amacı. Yani bunu çok sorguluyoruz. İnsanlar bazen çok uç şeyler yaşadıklarında hani belli kayıplar yaşarlar, belli üzüntüler yaşarlar. Bu çöküşle böyle bir manevra yaparlar.
Evet.
Hani benim buradaki anlamım ne diye anlam arayışına girerler. Ama aslında normal şartlarda bir insanın her olayda hemen hemen aklında tutabileceği bir şeydir. Yani çok basit gibi görünen şeylerde bile bir varlığının olduğunu düşünüyor olması. İşte bunun ben aslında Kur'an'ın temel felsefesine uygun olduğunu düşünüyorum. Her bir varlık burada bir şey için var. Hepimizin bir karşılığı var. Ama bunu kendi içimizde, kendi varlığımız kadar, kendi alabildiğimiz sorumluluklar kadar yaşamak ve her birimiz tek tek huzura çıkacağımıza inanmak. Yani bu insanı aynı zamanda hem çok rahatlatır hem de hayatta alacağı sorumluluklar açısından çok kendini ciddiye almasına
sebep olur.
Tabii. Bilginin... Boşa geçmez hayat evet. yani. İşte bu bilgi Kur'an'da var. Hadi bakalım. Bu da bir bilgi. Yani siz bu bilgiyle hareket ettiğiniz zaman o zaman sizin işte dini bilgi diye sattığınız pek çok şeyin hiçbir değeri kalmaz.
O zaman o bilginin önemini ve değerini vermeliyiz.
Bu bilgiye bilgi olarak bakmalıyız. Bunun bilgi olduğunu görmeliyiz. Diğerlerinin insanları bir biçimde, bir çerçevede, bir hedefe doğru yönlendirmek üzere manipülasyonlar olduğunu veya kullanılma amaçlı olarak. Yani değil mi? Şimdi evet. pek çok diyelim evet. ki reklam var. Ne yapıyor? Hiç ihtiyacımız olmadığı halde bazı şeyleri bize ay evet. şöyle bir şeye ihtiyacım var dedirtecek hale getiriyor. Bunu bir düşünün. Evet. Yani o şekilde de insanlar yönlendiriliyorlar. Halbuki bizim programımızda değil mi? Yerimiz, adımız ne? Öz. Öze yolculuk. Bizim işte dini konularda da bu öz bilgiye ulaşmayla ilgili bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani nedir bu bizim göz ardı etmemiz gereken ve dini bilgi adı altında sunulan ama bize aslında hiç de öyle gelmeyen çünkü dinle de alakası olmadığını tespit ettiğimiz şeyler derseniz ben diyorum ki bunun ölçüsünü dinleyicilerimiz şöyle koyabilir. Bakın dinin bir tarifi var. Buradan hiç kopmasınlar. Din insanın dünya hayatında da ahiret hayatında da saadete ulaştıran yol diye tarif edilmiş. Çok eskilerde. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu tarif kitaplara girmiş. Nerede şimdi beni mutlu eden bir din?
Hı hı hı hı.
Bu soruyu soruyorsak eğer, o zaman işte o dinin peşine düşecekler. Yani dini hassasiyetim var ama aynı zamanda da mutlu olamıyorum diyorsa bir insan, yani dinden kaynaklandığını düşünmesin. Kendisine dini bilgi olarak empoze edilen ve varlığını o şekilde tanımlaması istenen, beklenen bir yerler tarafından, birileri tarafından yanlış yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünebilir. Bu bir ölçü.
Evet.
Yani ben de bu noktaya kadar geldiğimi düşünüyorum kendi
evet.
kendime.
O zaman bu yoldan sapmadan
evet.
aklımızla
evet.
Doğruyla hareket etmek.
Bu doğruları bulmak için de kendimize güveneceğiz. Allah hepimizin özünü çünkü buna uygun bir şekilde
yaratmış.
Evet.
Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yine bugün de bu haftada için. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Ve böylece bu köşeyle de bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk 15 haber sonrasında yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.